Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bu hafta Küresel Analiz programında dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Birçok gelişme var, birçok başlık var. Bunlara bakacağız. Türkiye'yi yakından ilgilendiren konuları da analiz edeceğiz. Bu noktada değerlendirmeler yapacağız. Tabii ki bu haftanın uluslararası manşetleri belirleyen gelişmeler Afrika'da yaşandı. Afrika'da epey zamandan bu yana istikrarsızlıklar devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Başta terörizm meselesi olmak üzere Afrika'nın ortasını, özellikle Sahra Altı Afrika'yı, Afrika boynuzunu etkileyen terör dinamiği var. Bu terör dinamiği bölgedeki ülkeler içerisinde ciddi bir soruna da yol açıyor. Bu sorunlardan bir tanesi darbe meselesi. Son bir yılda Afrika'da farklı ülkelerde irili ufaklı darbeler yaşandı. 14 tane darbe yaşandı. Bu darbelerden en sonuncusu Nijer'de yaşandı. Tabii ki Afrika Birliği sert tepki gösterdi. Demokrasiye işaret ettiler. Ancak her ülkenin kendi şartları var Afrika'da. Özellikle son dönemde artan büyük güç rekabetinin Afrika üzerindeki yansımalarını yakından görüyoruz. Ve bu büyük güç rekabeti son dönemlerde de ciddi manada şekillenmeye başladı. Çin'in ilgisini biliyoruz bölgeye. Ekonomik ve siyasi bir ilgi şu anda Çin'in bölgeye olan ilgisi. Ama bu büyük küresel güç rekabetinde daha farklı boyutlara doğru gidecektir. Yine önemli bir aktör Rusya. Ukrayna'da bir savaş var ve Rusya bu savaşı yönetmek zorunda. Çok ciddi bu savaştan etkilendi ekonomik olarak, güç profili olarak, askeri olarak bu savaştan etkilendi. Ama Afrika'daki varlığını minimize etmedi. Wagner aracılığıyla, ki geçtiğimiz haftalarda Wagner'i konuşmuştuk. Özellikle Afrika'da birçok çatışmada Fransa'nın, Avrupa ülkelerinin terörle mücadele konusunda yeteri etkiyi gösterememelerinden dolayı küçük ülkeler Wagner gibi özel askeri şirketleri bölgeye davet edip terörle mücadele konusunda Wagner'den destek istiyorlar. Ancak Wagner demek Rusya demek ve Wagner demek bu bölgelerin, bu ülkelerin siyasetinde Rusya'nın etkin olması, hakim olması anlamına geliyor. Yine tabii ki Avrupa Birliği, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörler de bu bölgedeki gelişmelerden yakından etkileniyor. Özellikle iklim değişikliği bağlamında ortaya çıkan göç hareketlerinden Akdeniz ülkeleri yoğun bir şekilde etkileniyor. Son haftalarda biraz önce ifade ettiğim gibi darbelerle ilgili konular gündeme geldi. Rusya'da Afrika İşbirliği Zirvesi yapıldı. Can Moskova'da, biliyorsun. Evet. Moskova'da Putin adeta bunu bir boy gösterisi olarak kullandı. Bütün Afrikalı liderleri, hepsi katılmadı gerçi ama yine de önemli bir çok Afrika lideri orada.
Özellikle ekonomik askeri junta liderlerine sorulaydı.
Ve Rusya'nın uluslararası diplomasisi açısından önemli bir gelişme. Çünkü Rusya kendisini Batı kanadından dışlanmış hissediyor. İzolasyona uğramış hissediyor. Böyle bir izolasyon döneminde Putin'in böyle bir zirveye ev sahipliği yapması gerçekten önemli. İstersen bu Afrika'yı önce bir genel makro ölçekte ele alalım. Sonra bu darbelerin nedenleri, sebepleri, bunun kıtaya yönelik özellikle de darbelerin yaşandığı ülkelerin bulunduğu bölgeler. Çünkü Afrika aslında bir kıta, bir ülke değil. Ama birçok farklı dinamikleri var. Kuzeyi farklı, Orta Afrika, Sahra Altı Afrika
kesinlikle
farklı.
Biz biraz uzak durduğumuz için Afrika'ya...
Afrika boynuzu farklı, Güney Afrika farklı.
Tek bir entiti
çok
gibi
farklı
değerlendiriyoruz. Orada çok aynı var dinamikler var. Kuzey Afrika zaten bambaşka bir dünya. Sahra Altı farklı.
Nedir yani Afrika'da olup bitenler şu anda?
Evet. Şimdi ilginç bir profille başlayayım. Bu az önce bahsettim, Moskova'da Rusya-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde. Hı hı. İlginç bir aktör gün yüzüne çıktı. Prigojin.
Evet.
Geleceği
bazı liderlerle resimliydi.
Ne olacağı ile ilgili soru işaretleri varken bir anda Wagner lideri olarak orada boy gösterdi. Bu şu anlama geliyor Putin adına. Putin Wagner'den vazgeçemiyor. Ama ona da yeniden Afrika'yı hedef olarak gösteriyor ki son dönemde işte Afrika'da yaşanan gelişmelerde Rusya'nın payı var.
O da zaten şöyle demişti geçtiğimiz haftalarda. Önümüzde çok enteresan gelişmeler olacak. Her şey güzel olacak benzeri. Wagner'e yeni bir misyon.
Evet, aynen. Batı'ya da orada bedel ödetecek. Yeni bir vekaletler savaşının coğrafyasına maalesef Afrika'nın belli bölgeleri dönüşüyor. Bu Afrika'nın lehine olmayacak bir şey. İşte Suriyeleşme ihtimali söz konusu olabilir. Malum Sudan'da başladı bu süreç. Orada Wagner'in içerisinde dahil olduğu bir şeyle, görüntüyle ilk darbe gerçekleşti. Ardından yerel çatışmalar ve çatışmada da Wagner'in rol oynamaya başladığını gördük. Ardından Mali'de çok etkin bir rol üstlendiler. Özellikle Fransızlara karşı Mali'deki yeni iktidar Wagner'in desteğiyle Fransız askerlerini bölgeden çıkartmayı başardı. Ve ardından orada bir güç tahkimatında bulundu. Şimdi de Nijer, Burkina Faso öncesinde yine benzer şekilde bir juntayla yönetilen bir ülke haline geldi. Şimdi Nijer'de bir darbe gerçekleşti ve burada çok açık bir şekilde Rusya'nın ve Rusya ile birlikte Rusya'nın paramiliter gücü olan Wagner'in burada rol oynadığını görüyoruz. Batı ise kaybeden tarafta. Ardı ardına kendileri adına, özellikle Fransa açısından mesela önemli ülkelerde bunlar, Mali, Nijer vesaire. Bölgedeki doğal kaynaklar başta altın ve uranyum olmak üzere bunlar hep Fransız şirketleri adeta sömürüyordu buradaki zenginliği. Tek taraflı olarak kendileri kullanıyordu. Buna da yönelen bir tepki, ekonomik sıkıntılar, bu sömürgecilik anlayış. Rusya'nın da bir onlara el uzatması ve paramiliter güç öğelerini kullanmasıyla birlikte burada özellikle Fransa yanlısı iktidarlar devrildi. Yerine askeri iktidarlar görev yapmaya başladı. Buna karşı orada işte Afrika Birliği senin ifade ettiğin gibi bir sert tepki gösterdi ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile işbirliğinde olan diğer ülkeler, Çat gibi, işte karşı hamle Nijer'de yapmaya yönelik bir inisiyatif alınca da Burkina Faso ve Mali liderleri bir basın toplantısı yaptı ve bunu savaş sebebi sayacaklarını, evet, ve askeri olarak Nijer'i koruyacaklarını söylediler. Yani burada bir büyük bir savaşa doğru gidiyor mu Afrika acaba bu devletler arasında? Bu soru işareti öne çıktı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu bağlamda Fransa ile Rusya arasında yine Amerika'nın ve çeşitli Avrupa devletlerine dahil olacak bir vekaletler savaşına doğrudan dönüşebilir. Bu da Afrika adına tabii çok olumsuz bir görüntü oluşturur. O bölgede zaten ciddi bir kaos var. Terör örgütleri, devlet dışı silahlı aktörlerin yükselişe geçtiği bir bölge. Boko Haram'dan tutun da DAEŞ'in diğer versiyonları, yine El-Kaide'nin çeşitli unsurları. Orada etkin unsurlar Mali'den Çat'a kadar güçken de Nijerya yine buna dahil edebiliriz. Ama aynı zamanda çok doğal kaynaklar açısından zengin bir bölgede. Dolayısıyla burada işte bu kaynakların paylaşım savaşı, yine büyük güç rekabeti, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda aldığı yenilgi ve ağır yaraları Batı'ya belli ölçüde Afrika üzerinden ödetme çabası ve Putin açısından da bu Wagner'i bir tarafa yönlendirerek kendisinden uzaklaştırıp enerjisini Afrika'da tüketmesini sağlayacak bir olgu yaratabilir. Ama şu var büyük fotoğrafta, Afrika artık küresel güç mücadelesinin çok daha sert bir şekilde yaşanacağı bir coğrafyaya doğru dönüşüyor. Çin burada önemli bir aktör olarak kendini yine varlığını devam ettirecek. Çin'in ilk ekonomik deneyimi pek başarılı olmadı. Çünkü tek taraflı çıkara dayanan bir yaklaşım sergiledi. Yani Afrika ülkeleri çok uzun yıllar Batı'nın sömürgesi olarak kalmış, yeni alternatif bir güç odağı ararken Çin bu şansını çok kötü kullandı. O da bir yeni sömürge güç gibi geldi insanlara, ülkelere yaklaştı. Bu tepkiye neden oldu. İşte Türkiye gibi ülkeler bundan yararlandılar. Kendi alanlarını genişlettiler. Son yıllarda Türkiye ile Afrika arasında çok ciddi bir ekonomik etkileşim var. Ticaret hacimleri çok artıyor. Türkiye'nin Büyükelçiliği, diğer soft power gücü olarak ifade edebileceğimiz kurumları, kültür merkezleri, okulları buralarda faaliyet gösteriyor. Ama bunun ötesinde yeni bir gelişme olarak da Türk savunma sanayi Afrika'da çok ciddi boy göstermeye başladı. Bizim için çok büyük bir pazar. SİHA'lar için, zırhlı araçlar için, eğitim uçakları için vesaire, Hürkuş gibi birçok alanda ihracat yapmaya başladık. Ve şu anda da ilginç bir şekilde çatışacak tarafların her iki tarafla da Türkiye ticaret ve askeri ilişkiler kurmuş durumda. İki tarafa da SİHA satmışız. Muhtemelen o Türk SİHA'ları bu böyle bir olası çatışmada iki tarafın da birbirine karşı kullanılabileceği bir unsur haline gelebilir. Türkiye'nin bu çatışmada doğrudan taraf olacağını düşünmüyorum ve olmamalı da. Bu daha ziyade Ruslarla Fransızlar arasında ve Batılı ülke arasında yaşanan güç mücadelesi. Türkiye'nin tüm Afrika ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya devam etmesi gerekiyor. Bizim açımızdan, bizim önceliklerimiz bu şekilde. Bu ülkelerin dış güçlerin sömürülmesine, onların vekalet savaşında bir unsur haline gelmesini engellemeye çalışması gerekir elbette. Ama sınırları da iyi çizerek, buradaki aktif çatışmaların tarafı olmadan, tüm taraflarla iyi ilişkiler kurarak kendi çıkarını maksimize etmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bu tabii Rusya'daki Afrika zirvesi önemli. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişmeler de var. Ukrayna'nın kabiliyetlerini geliştirdiğini, evet. Rusya'ya yönelik en son yine Bilgi Teknoloji Bakanlığı sanırım doğru adı. Oraya bir saldırı gerçekleşti, doğru. Bir drone saldırısı gerçekleşti.
Rusya topraklarına savaşı artık taşıyacağız dedi Zelenski, bunu ifade etti. Bu
böyle
önemli.
Bir zamanda tabii Afrika Birliği zirvesi yaptı. Putin'in izolasyonu kırması için ve Afrika'nın yani Rusya, güç olduğunu göstermesi açısından önemli.
Şimdi Ukrayna'da tuzağa düşürüldü adeta bir çıkmazın içerisinde. Şimdi bu savaşı başka yerlere doğru yayması gerekir. Bu açıdan da en güçlü olduğu yer bence Afrika. Afrika'da batılı çıkarlarını hedef alarak bu işin bir maliyeti olduğunu göstermeye çalışıyor. Sadece bedeli ödeyecek olan kendisi ve Ukrayna tarafı olmayacak. Çünkü şunu gördü bence. Özellikle Anglo-Saksonların, ABD, Kanada, İngiltere'nin bu savaşı daha uzun bir süre sürdürmede niyetli olduğunu, karşı taraf açısından verdikleri kaybın minimize edildiğini, dolayısıyla buradan çıkış elde edebilmek ve masaya oturtabilmek için tarafları, muhataplarını, onların çıkarlarını hedef alması gerekiyordu. Afrika bunlardan bir tanesi. Suriye'de gelişmeler olabilir. Mesela ilginç bir bilgi basına yansıdı. Amerikan Reaper drone'unun bir Su-34 uçağını düşürmeye yönelik ateşleme yaptı vesaire. Suriye'de normalde olmayan şeylerdi bunlar.
Evet, çünkü ya, aralarında bir evet, anlaşması vardı.
Şimdi bu gerginliklerin buralara doğru yansımaya başladığını görüyoruz. Farklı alanlarda Karadeniz'de yaşanabilir. Rusya güçlü olduğu alanlarda Kuzey Denizi üzerinden Avrupa devletlerini tehdit edebilir. Medvedev yine nükleer silah kullanmaktan bahsetmeye başladı. Bu Ukrayna'daki çatışmaların Rusya'nın aleyhine yeniden dönüştüğünün de göstergesi. Dikkat edersen Ruslar ne zaman hep nükleer kartı ortaya koyuyordu? Zayıf. Ukrayna'nın evet, güçlü bir şekilde cephe hatlarına yüklendiği dönemde, daha seferberlik ilan edilmemişken Ruslar adeta bozguna uğramıştı. Kiev'de yenildiler, Çernihiv'de, Sumi'de, Harkov'da buralardan geri çekildiler. Sonra seferberlik ilan edip cephe hatlarında bir görece denge oluşturdu Ruslar. Ondan sonra nükleer silah mevzunu çok dillendirmediler ama o dönemde başta Medvedev olmak üzere Putin de dahil devamlı nükleer kartı ortaya koyuyorlardı. Şimdi de Medvedev eğer Kırım'a yönelik bir saldırı gerçekleşirse ve Rus toprakları hedef olursa biz elbette nükleer silah opsiyonunu her zaman elimizde tutuyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da önemli. Tabii Wagner'in sahadan çekiliyor olması da bence etki yaratıyor. Çünkü Ukrayna sahasında Rus ordusundan ziyade Wagner'in çok daha tecrübeli, güçlü, iyi donanımlı ve savaşma motivasyonu yüksek bir grup olarak görüyorduk. Birçok alanda Bahmut gibi kentleri onlar ele geçirdi ve oraları koruyorlardı. Şimdi öyle veya böyle büyük çoğunluğu Belarus'a ve Afrika'ya yöneldi. Bu da sahada bir süre içinde olsa bir güç boşluğu oluşturacak Rusya aleyhine. Ukrayna ordusunda bunu kullanmaya başladığını görüyoruz.
Evet, şimdi tabii bu meseleler olurken bir taraftan da Türk dış politikası ile ilgili ve Avrupa'da da bazı gelişmeler var. Şimdi geçen hafta onu konuşamamıştık. Evet. Belki konuşmakta fayda var. Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi biliyorsunuz.
Doğru, Sayın Fidan'la görüşüyor. Atanır atanmaz
geldi. Bunun arkasında tabii sebep de aramak gerekirse elbette gerekçeleri var Çin'in. Çünkü Türkiye'nin yükselen profilini öyle ya da böyle bir şekilde o da bir sermayeye dönüştürmek istiyor. Türkiye ile bazı spesifik dosyalarda ilgilendiği dosyalar var. Türkiye'nin yakından ilgilendiği dosyalarda ama daha makro ölçekte Türkiye'nin özellikle Körfez ülkeleriyle, Orta Doğu'yla, Batı ile olan ilişkilerindeki değişim, Türkiye'nin diplomatik profilinde ekonomik
sevk etmiş olabilir Batı'yla yani yeniden normalleşme süreci.
Evet, dolayısıyla Türkiye ile bir şekilde bir ilişki modeli kurmaya çalışıyor ama tam da oturmuş değil. Yani ya büyük vizyonda ne olacak?
Çin bence yükselen bir küresel güç olarak Türkiye'nin değerinin hala farkında değil. Yani Türkiye yönelik yaklaşımını rasyonel bulmuyorum ben Çin'in. Hı hı. Bir defa ticarette çok ciddi bir dengesizlik var. Bunu Çinli aktörlerle görüştüğümüzde çok mesele etmiyorlar ama bu kadar ticaret hacminde cari açık vermemiz Çin'e sürdürülebilir bir şey değil.
Türkiye açısından yani aleyhine.
25-30 milyar dolarların üstünde bir şeyden Türkiye aleyhine ticaret dengesinden bahsediyoruz. Bu defa bu bağlamda Çin'in Türkiye'den daha fazla ithalat yapması, Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Bunun altını çizmek gerekir. İki jeopolitik meseleler açısından da Çin Türkiye ile yakınlaşma şartı olarak hep Uygur meselesini, Doğu Türkistan meselesini bir şart olarak öne sürüyor ve Türkiye'yi bir körfez ülkesi muamelesi yapmak istiyor hareket tarzı olarak. Türkiye'nin hiçbir şekilde Çin'i eleştirmemesi, mutlak şekilde Uygur meselesinde Çin'i desteklemesi gerektiği gibi böyle bir pozisyonu var. Türkiye bir Körfez Krallığı emirliği değil. Biz demokrasiyiz. Tarihsel derinliği olan bir ülkeyiz ve bizim vatandaşlarımızın öncelikleri, hassasiyetleri var. Bunlardan bir tanesi de Doğu Türkistan meselesi. Bunun evet ilişkileri zehirlemesine taraflar izin vermemeli ama Türkiye'nin de tamamen bu meseleyi görmezden gelmesini sağlamak mümkün değil. Türkiye böyle bir ülke değil. Bunun ötesinde yine Türkiye'nin jeopolitik gücü, soft power'ı, yeni caydırıcı etkisini de daha iyi tam olarak okuyamıyor. Bunun artık daha fazla farkına varması ve eğer Batı'yla Çin büyük bir mücadeleye girecekse ki çoğu alanda girmiş durumda, Türkiye ile ilişkilerini iyi tutması gerektiğinin farkında olmalı diye düşünüyorum.
Evet, dolayısıyla bu ziyaret önemli. Bu acaba yeni
Belki de bu
dönemde,
anlamda atılmış bir adım bu.
tabii bu yeni dönemde. Bir diğer konu da biliyorsun Avrupa'da son dönemde bu Kur'an-ı Kerim yakma olaylarında bir
Evet,
artış
maalesef.
gözlendi. İsveç üyeliği bağlamında bu sık sık gündeme gelmişti, NATO üyeliği bağlamında.
İskandinav
İskandinav
ülkeleri
ülkelerinde,
özellikle.
Danimarka'da ve İsveç'te yeniden yaşanıyor bu süreç. Geçtiğimiz günlerde de Müslüman ülkeler, İslam ülkeleri bir toplantı yaptı. Yani
Evet.
buna yönelik tepkilerini daha da ortak bir zeminde inşa etmeye çalışıyorlar
Hakan
ve
Fidan
artık
burada
somut bir
inisiyatif aldı.
inisiyatif aldı Türkiye. Bunun somut da bir politikaya dönüşmesi lazım. Yani sadece kınamak bu
Tabii.
meseleyi ortadan
Bunun bir bedeli olduğunu
kaldırmıyor.
caydırıcı bir şekilde göstermek
Evet,
gerekiyor
yani
muhataplara.
bu
İslam
nasıl
ülkeleri
olacak?
maalesef bunu
Tabii
sağlayamıyorlar.
burada şöyle bir durum da var sanırım. Bu hareketin kendisi başka şiddet eylemlerine de resmen alan açıyor. Yani biz biliyorsun Avrupa'da Suriye'de tam neredeyse çözüm odaklı Esad rejiminin gitmesine yönelik
Evet.
bir momentum kazanılmışken 2013'te birden IŞİD
Tersine döndü.
ortaya
IŞİD'le
çıktı ve
birlikte. Tabii.
Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde özellikle Fransa'da saldırılar yapmaya başladı ve daha sonrasında Fransa'nın politikası çok önemli ölçüde değişti. Hatta Türkiye ile birlikte hareket
Doğru.
ediyordu. Sonrasında baktık ki başka bir yöne evrildi. Şimdi de Avrupa'da böyle bir dinamik var ve bu dinamik tehlikeli bir dinamik. Yani biz
Kesinlikle.
bu dinamiğin Avrupalı ülkelere sürekli söyleniyor. Ancak burada konuşma
Tüm
özgürlüğü, ifade
toplumlardaki
özgürlüğü,
radikallerin elini
ya,
güçlendiren, insanları tahrik edip tetikleyen bir yaklaşım tarzı. Bunun özellikle Irak için de sonuçları var yani. Çünkü o
biliyorsun Irak'a yönelik de yapıldı böyle bir
hem
gösteri.
evet ve orada Iraklı bir Hristiyan, Süryani asıllı birisinin iltica eden İskandinav ülkesine bunu yapması devam bu yakma meselelerini ki son Kur'an yakma hadisesini yine aynı şahıs yaptı. Bunun Irak'ın iç barışına, Irak'taki dinler arası mücadele ve çatışmasına da olası etkileri olabilir. Bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Şimdi daha önce İsveç'in NATO'ya girmesini istemeyen çeşitli bloklar belki bunu manipüle ettiler. Bu şekilde Türkiye ile ve diğer ülkelerle bir gerginlik yaratıp işte İsveç'in NATO üyeliğini engellenebilir mi şeklinde. Belki PKK tarzı yapılar bile burada rol üstlenmiş olabilir dolaylı yönden. Ama artık bu ırkçıların ve İslamofobik dalganın bir şeyi olmaya başladı, sembol olmaya başladı ve bir şekilde polis koruması altında işte İslam dininin en önemli kutsal kitabına bu şekilde hakaret
Buradaki
etmeye
temel
başladılar.
itici faktör bu ülkelerde yaşayan Müslüman nüfus, azınlık, mülteciler, sığınmacılar mı? Çünkü öyle bir terör dalgası yok. Yani
Evet.
DEAŞ'ın ya da El-Kaide'nin Batı'yı hedef aldığı şu anda bir 11 Eylül sonrası gibi bir
Yok ama
dönem yok.
Batı'da
Ama
yükselen
niye...
bir ırkçılık var. İslamofobik bir dalga var. Aşırı sağcı faşist yapılar bunları kullanma çabasında. Ve hem kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanları tahrik ederek onları böyle ötekileştirmek amaçlı yapıyorlar. Hem de genel anlamda bu İslamofobik dalga bağlamında İslam ülkelerini hedef almak, İslam dinini doğrudan hedef almak açısından yapıyorlar. Burada bir tabii bir gerginliğe neden oluyor ve maalesef burada temel mesele bu İskandinav ülkelerindeki siyasi iktidarların buna göz yumması ve hatta koruma kalkanı altında bu
Evet.
pervasızlığı, İslamofobik, ırkçı nefret suçlarına izin vermesi. Yani bu kesinlikle demokrasi değil. Demokraside siz öteki bir dini nefret suçuyla hedef alamazsınız. Müslümanları ötekileştiremezsiniz. Başka insanların kutsal değerlerini, kitaplarını bu şekilde hedef alamazsınız. Yani bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Ama maalesef sözde bir radikal demokrasi anlayışı bağlamında buna olanak sağlıyorlar ve en sonunda kaybeden yine kendileri olacak, kendi toplumları olacak. Kendi o kültürel çeşitliliğini yitirecekler. İslam ülkeleriyle ciddi sorunlar yaşayacaklar. Senin söylediğin önemliydi. İslam ülkelerin bir araya gelerek artık sadece konuşmakla yetinmemeli. Caydırı bir şekilde bu ülkelere bir bedel ödetmeleri gerekiyor. Böyle bir durum olabilirse, çeşitli yaptırımlar eğer uygulanabilirse bu ülkelere çeşitli level'larda, bence o İskandinav ülkelerdeki iktidarlar da buna göre hareket ederek artık bunlara izin vermez diye
düşünüyorum. Bunun en önemli belki de platformlarından biri Birleşmiş Milletler olabilir.
Tabii, Eylül ayında genel kurul bu genel anlamda kurul kullanılabilir. Ki Müslüman ülkelerin sayısı genel kurulu ciddi bir dominans sağlıyor. Destek alarak da bu anlamda çeşitli eylemler yapılabilir. Yine İslam Konferans Teşkilatı işte örgütlenmesi eski adıyla. Onlar oradaki platformlar kurumsal yapı değerlendirilebilir. Arap Birliği'nin yine bir anlamda inisiyatif alması söz konusu olabilir. Türk Devletleri Teşkilatı alabilir. Yani burada bir ciddi bir baskı oluşturmak gerekiyor bu devletlerden.
Evet, peki. Sevgili dinleyenler, bugün Afrika'da yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Çünkü Afrika kıtasında son dönemde sayıları giderek artan darbe teşebbüsleri ve gerçekleşen amacına ulaşan darbeler var. Bu kıtanın bir bütün olarak istikrarını etkiliyor. Çünkü kıtada çözülmeyi bekleyen birçok sorun var. Ve büyük güç rekabeti de bu sorunları daha fazla derinleştiriyor. Yine özellikle Ukrayna bağlamında Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin giderek tırmandığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Bunun da muhtemelen yakın vadede bazı sonuçları olacak. Afrika'daki gelişmelere ek olarak Avrupa'da yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin de uluslararası kamuoyunun gündemine daha fazla gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı olacak. New York'ta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıya katılacak. Bu toplantıda da bunun önemli bir gündem olacağını biliyoruz ve bekliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle. Hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.